أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun kıymetli İsra dinleyicileri. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin siretini Bedir Savaşı sonrasından itibaren anlatmaya devam edeceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Bedir'de müşriklerle yapmış olduğu ilk savaşta Allah'ın yardımıyla, Allah'ın melek ordusunun yardımıyla büyük bir zafer ile neticelenmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de müşriklerin 70 ölü, 70 de esir geride bırakmasından sonra şöyle Bedir sahasında, savaş meydanında o Bedir'de müşriklerin geride bırakmış oldukları ölüleri denetlerken, onları incelerken, daha sonra da onları bir kuyuya doldururken Allah Resulü'nün şu sözleri Hazreti Ömer'in dikkatini çekiyordu. Allah Resulü müşriklerin geride bıraktıkları, Bedir meydanında bırakmış oldukları cesetleri bir kuyuya attıktan sonra şöyle diyordu Allah Resulü: Rabbimizin bize vaat ettiğini bulduk. Siz de putlarınızın size vaat ettiğini buldunuz mu? Diyerek Allah Resulü bu müşrik cesetlere sesleniyordu. Rabbimizin bize vaat ettiğini bulduk. Putlarınızın size vaat ettiğini siz de buldunuz mu? Bunu duyan Hazreti Ömer radıyallahu anh niçin bu cansızlarla konuştuğunu sorunca Allah Resulüne, Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle diyordu: Benim bu sözlerimi siz onlardan daha iyi işitici değilsiniz. Yani onlar benim bu söylediklerimi sizden çok çok daha iyi işitirler. Dolayısıyla Allah Resulü burada bir gerçeği de dile getirmeye çalışıyordu ya da bunu ifade etmeye çalışıyordu. Gerçekten insanlar öldükten sonra yine de canları, ruhları bedenlerinden ayrıldıktan sonra da bazen insanların kendileriyle olan konuşmalarını, seslenişlerini işitebiliyorlardı. Allah Resulü buna temas ediyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Bedir'den Medine'ye dönüşünde beraberlerinde 70 tane müşrik esir vardı. Daha önceki derslerimizde de söylediğimiz gibi hatırlayacaksınız kıymetli dinleyiciler, bu Bedir Savaşı'na müşrikler iddialı geldiklerinden dolayı bütün ağır toplarını beraber getirmişlerdi. Deyim yerinde ise Mekke'nin üst bürokrat kesiminin tümü bu savaşta yerlerini almıştı. Bu 70 ölü içerisinde bunların meşhur ileri gelenleri vardı. Ümeyye bin Halef'inden tutun Utbe bin Rebiyasına kadar ya da Ebu Cehil'ine kadar tümü bu ölenlerin içerisindeydi. 70 tane de esir bıraktığını ifade etmiştik bu insanların. Allah Resulü İslam ordusuyla Medine'ye dönerken bu esirleri de beraberlerine Medine'ye getirmeye karar vermişlerdi. Fakat enteresan bir noktayı burada belirtmeden geçmeyeceğim. Allah Resulü'nün esirlere güzel muamele, esirlere güzel davranmayı öğütlemesine rağmen bu müşrik esirlerden iki tanesine karşı özellikle takındığı tavır dikkate şayandır. Bu iki esir, 70 kişiden özellikle seçilen iki esir, Ukbe bin Ebi Muayt ve Nadir bin Haris isimli iki müşrik. Allah Resulü bu ikisinin Medine'ye varmadan öldürülmelerini emreder. Tabi acaba nedendir diye sormak hakkımız. Evet, gerçekten nedendi? Allah Resulü bütün bu 70 esir içerisinde neden özellikle bu iki esirin öldürülmesini emrediyordu? Bunun gerçekten çok asli temellere dayanan nedenleri vardı. Bir defa Nadir bin Haris'i daha önceden hatırlamaya çalışalım. Nadir bin Haris, Mekke Site Devleti'nin Kültür Bakanlığı'nı yapmış. Yani Kültür Bakanlığı yapmış olması şunu ifade ediyor: Allah Resulü'nün çevresinde gençlerin oluşturduğu cemaati dağıtmak üzere, Müslümanları uyuşturmak üzere İran'dan, Bizans'tan, İsfendiyar'ın ya da Bizans'ın Rüstem'in hikayelerini, günümüz ifadesiyle filmlerini, tiyatrolarını getirmek suretiyle Müslümanları adeta peygamberin çevresinden dağıtma girişimlerinde bulunmuş. Daha da yetmedi, yine gençlerin gönüllerini çalmak için, onları şehvetleriyle meşgul edebilmek için, oyalayabilmek için dansöz kadınlar, şarkıcılar, fahişeler getirmiş. Adeta o günün Mekke'sinde bedava konserler, organizasyonlar, festivaller düzenleyen bir kişiydi. Nadir bin Haris buydu ve bunun öldürülmesini Allah Resulü bizzat emretmişti esirler arasından. Yine Ukbe bin Ebi Muayt'ı hatırlamaya çalışalım. Neden Allah Resulü bunun da öldürülmesini emrediyordu bu esirler arasında? Çünkü Ukbe bin Ebi Muayt da tıpkı Ebu Cehil gibi, tıpkı Ümeyye bin Halef gibi gerçekten Allah Resulüne ve ashabına adeta kan kusturmuştu diyebiliriz. Hatırlamaya çalışalım. Ukbe bin Ebi Muayt Allah Resulü Mescid-i Haram'da secdedeyken boğazlanmış bir deve işkembesini getirmiş, pisliğiyle birlikte Allah Resulü'nün başının üzerine koymuş ve bunu bir eğlence telakki ederek adeta alay etmişti, kahkahalar atmıştı. İşte böyle bir şahsiyetti. Tabi Ukbe bin Ebu Muayt sadece bunu yapmakla kalmamıştı. Fakat gerçekten bu hareketiyle Mekke müşrikleri içerisinde adeta sivrilmiş bir şahsiyetti ki Allah Resulü bunu Bedir'den dönüşte öldürülmesini emrediyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Bedir'deki bu zaferine katılan Müslümanlar diğer Müslümanlara nazaran çok kıymetli bir yeri elde etmişlerdir kıymetli dinleyiciler. Nitekim bazı rivayetlere göre Cebrail aleyhisselam Allah Resulüne gelerek soruyor. Ya Resulallah, sizin içerinizde yani sizin Müslüman cemiyetinizde Bedir'e katılanlarla Bedir'e katılmayanlar arasında bir fark var mı? Allah Resulü, evet, bizde Bedir'e katılanlar, Bedir'e katılmayanlardan elbette daha faziletlidirler. Cibril de bunun üzerine der ki, bize göre de elbette Bedir'e katılan melekler, yani Allah Resulü'nün imdadına, yardımına koşan melek ordusu var diye hatırlamaya çalışalım. İşte o melek ordusunun içerisinde bulunan melekler, Bedir Harbi'ne katılmayan meleklerden çok çok daha değerli bir yere sahipler. Demek ki gerçekten Bedir çok önemli bir noktadır kıymetli dinleyiciler. Çok önemli bir konumda yapılan bir savaştır. Müslümanların henüz müşriklerle ilk defa karşılaştıkları bir savaş. Sanki ileride olacak olan Uhud'un ya da Hendek'in ya da Tebuk'un, Mute'nin, Mekke'nin fethinin ya da Huneyn'in adeta provasını yapan, tatbikatını yapan bir savaştır. Ve sonra Mekke müşriklerinin güçlerinin dorukta olduğu bir savaş. Müslümanların gözlerinin en fazla korkutulduğu bir savaş pozisyonunda olunca Bedir önemli bir yere haizdi ki Bedir'e katılan melekler, Bedir'e katılmayan meleklerden daha üstün olduğu gibi Bedir'e katılan Müslümanlar, Bedir'e katılmayan Müslümanlardan çok çok daha değerli olmuştur. Nitekim İleride Mekke'nin fethi sırasında tekrar gündeme gelecek bir ismi hatırlamadan geçmeyeceğiz. Mesela Hatib bin Ebi Belta'yı hatırlamaya çalışalım. Ashabtandır. Allah Resulü Mekke'ye doğru orduyu hazırladığı zaman Hatib bin Ebi Belta Mekke'de kalmış olan akrabalarını, çok yakın akrabalarını durumdan haberdar etmek üzere bir mektup yazar gizli bir şekilde. Oysa Allah Resulü bunu hiç kimseye haber vermemişti. Hiç kimsenin haberinin olmaması gereken bir hareketti Mekke'nin fethine doğru gidiş. Fakat Hatib bin Ebi Belta burada bir hata yapmıştı. Haberi ordu Mekke'ye varmadan önce Mekke'ye ulaştırmaya çalışıyordu. Eşine, ailesine ki korunsunlar, kendi kendilerini muhafaza etsinler diye. Hatib bin Ebi Belta'nın göndermiş olduğu mektup daha sonra yakalanır. Hazreti Resul'ün, Cibril'in vahiyle, Peygamber Efendimizin de tedbir ve taktikleriyle bu mektup bulunur ve Hatib bin Ebi Belta tarafından gönderildiği tespit edilir. İşte bu sırada Hazreti Ömer öne atılır. Müsaade et de bunun boynunu uçurayım. Çünkü bu nazik dönemde bizim haberlerimizi müşriklere ulaştırıyor diyerek adeta öldürmek istemişti Hazreti Ömer. Ama Allah Resulüne bakın, diyordu ki Hazreti Ömer'i engellemek maksadıyla, öldürülmesini engellemek maksadıyla diyordu ki fakat Hatib Bedir Savaşı'na katılmıştı. İşte Allah Resulü'nün mübarek ağızlarından dökülen bu cümleler, yani Hatib bin Ebi Belta'nın Bedir'e katılmış olması sanki kendisini ölümden kurtarıyormuş gibiydi. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demeye çalışıyoruz. Bedir'e katılan Müslümanlar gerçekten hayatları boyunca sürekli önemli bir konumda tutulmuşlar Allah Resulü tarafından ve diğer Müslümanlar tarafından. Burada bir önemli noktayı vurgulamadan geçmeyeceğim kıymetli dinleyiciler. Allah Resulü'nün Bedir'e doğru hareketi sırasında Hazreti Osman'ın bir mazereti sebebiyle Bedir'e katılmaması nedense sonraki Müslümanlar tarafından eleştiri konusu yapılmıştır. Evet, gerçekten Hazreti Osman Bedir'e katılmamıştı. Bedir Savaşı'na katılmamıştı. Özellikle Şia grubu ve bu işte işi adeta zirveye taşıyan insanlar, Müslümanlar nedense Hazreti Osman'ın Bedir'de bulunmayışını bir eleştiri konusu yapmışlar. Savaştan kaçan bir fert olarak lanse etmeye çalışmışlar ki bunu kabul etmemiz mümkün değil. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Bedir'e Müslümanları çağırdığı sırada Hazreti Osman'ın eşi, Peygamberimizin de kızı olan Rukiye aşırı bir şekilde ağır hastaydı. Ve Allah Resulü'nün müsaadesiyle, emirleriyle Hazreti Osman Medine'de kalmış ve eşi Rukiye'nin başında kalmıştı. Nitekim Allah Resulü Bedir'den zaferle döndüğü sırada Medine'ye varır varmaz da Rukiye'nin vefat ettiğini, Hazreti Osman'ın da başucundayken Rukiye'nin vefat ettiğini öğrenmiş oluyordu. Artık Bedir zaferinin sevinciyle Rukiye'nin vefatının üzüntüsü adeta birbirine karışmıştı. Osman radıyallahu anh'ın Bedir'e katılmayışın nedeni buydu. Yoksa bazılarının iddiasına göre keyfi olarak ya da savaştan kaçmanın düşüncesinden kaynaklanan bir şey elbette hiç değildi. Evet kıymetli dinleyiciler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'deki bu zaferle ve arkasından müşriklerin geride bıraktığı bu 70 esirle Mekke'ye dönüyordu. Yalnız bu safhaya geçmeden önce bir konuyu daha hatırlatmaya çalışalım. Allah Resulü'nün bize bu savaşta elbette gösterdiği bir takım mucizeler vardı. Fakat bunun da ötesinde Rabbimizin bize Enfal suresinde anlattığı mucizeler gerçekten üzerine düşünülmesi gereken mucizeler. Mesela meleklerle yardım edilmesi. Adeta 1000 kişilik melek ordusuyla Bedir'de Allah peygambere ve Müslümanların imdadına kavuşmuştu. Bu bir mucize türüydü. Arkasından hafif bir yağmur ve hafiften bir uyuklama. Adeta Müslümanların tarafında hafif yağmur, müşrik tarafında ise felakete yol açan bir yağmur vardı ve Müslümanları adeta bu rahatlatan bir unsurdu. Müslümanların hafifçe bir uykuya dalması ise Allah'ın bir mucizesiydi. İnsanın ne zaman uykusu gelir bilir misiniz? İsterseniz hayatımızda kendi kendimize şöyle bir düşünelim. Mesela insanın başından çok ağır bir hadise geçtiği zaman ya da kafasında bin bir türlü meşgale bulunduğu zaman insanı uyku tutmaz. Oysa insan rahat olduğu zaman insanın uykusu gelir. İşte Bedir'de Müslümanlara Rabbimiz onların ne kadar rahat olduklarını, problemsiz, kafalarına meşgale olmaksızın bir gün bir gece geçirmek üzere onlara hafiften uyku vermiş ve onlar da rahat uyuyabilmişlerdi. Bu da bir mucizeydi gerçekten. Olur mu savaş meydanında uyumak? Evet, eğer Allahu Teala dilerse bir mucize kabiliğinden bunu gösterebiliyordu. Yine bir başka Rabbimizin mucizesi, müşrikler müminlere az gösterildiği gibi, müminler de müşriklere az gösterildi ki felaketleri hızlansın. Müşrikler müminlere neden az gösterildi? Müminlerin morali takviye olsun diye. Müslümanlar desin ki evet, onlar bizden azlar, güçleri bizden az, biz onları yeneriz. Bu şekilde moral bulsunlar diye Rabbimiz müşrikleri az gösterdi onların gözüne. Aynı şekilde Müslümanları da onların gözüne az gösterdi, müşriklerin gözlerine az gösterdi ki müşrikler de adeta iyice hırçınlansınlar, savaştan kaçmasınlar, bizzat savaş iştahıyla gelsinler savaş meydanına ve Müslümanlarla kapışsınlar, Müslümanlardan büyük bir darbe yesinler. Yoksa eğer onlar savaştan kaçacak olsalar Ebu Cehil, Ukbe, Nadir, Ümeyye gibi müşrik ileri gelenleri ölümden kurtulacaklardı. Sanki ölümlerini hazırlamak üzere, savaş meydanına çekmek üzere, savaşa iştahlandırmak üzere Rabbimiz Müslümanları da onlara az gösteriyordu. Bunlar Bedir'de Enfal suresinde Rabbimizin anlatmış olduğu ve gösterdiğini bildirdiği mucizelerden birkaçı. Kıymetli dinleyiciler, Allah Resulü ve İslam ordusu ile birlikte Medine'ye döndükten sonra ilk yaptıkları işlem esirler konusu olmuştur. Esirlere ne yapılmalıydı? Allah Resulü bu tip işleri sürekli müşavere ile hallederdi. Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir gibi başta bunlar olmak üzere diğer sahabilerle yerine göre müşavere etmeden herhangi bir işe başlamaz ve yapmazdı. Allah Resulü esirlere ne yapılacağı konusunda Hazreti Ömer'in fikrini soruyordu. Her zaman Hazreti Ömer'in fikri zaten belli. Sanki adeta böyle kafirlere karşı şiddetli olan, müminlere karşı merhametli olan, yani bu ifadenin adeta sembolleştiği bir şahsiyet. Evet, kararı neydi Hazreti Ömer'in? Bunları öldürelim, işlerini bitirelim. Hazreti Ebubekir de adeta rahmet simgesi, rahmetin sembolü olan Ebubekir de bunları fidye karşılığı serbest bırakalım diyordu. Arkasından Allah Resulü bunların fidye karşılığı serbest bırakılmasına karar verdi. Ebubekir'in görüşü tercih edildi. Her ne kadar Rabbimiz daha sonra indirdiği ayet-i kerimelerle henüz devletini kurmamış, devletini tam manasıyla yerleştirmemiş bir peygamberin esir alıp onların karşılığında fidye almasına müsaade etmediğini belirten Enfal suresindeki ayeti indirdiyse de neticede daha sonra bu hüküm gerçekleşiyordu. Fakat Hazreti Ebubekir'in görüşü revaç buldu ve Allah Resulü fidye karşılığı bu esirlerin serbest bırakılmasını istedi. İki kişi daha önce öldürülen bu esirler 68 kişi kalmıştı. Bunların içerisinde fidye veremeyecek güçlü olanlar da Müslümanlara okuma yazma öğretme karşılığı serbest bırakılacaktı. Evet, müşriklerden Allah Resulü istifade edecekti. Yalnız okuma ve yazmalarından istifade edecekti. Müslümanlara sadece okuma ve yazmayı öğreteceklerdi. Kendi düşüncelerini, ideolojilerini, adetlerini, geleneklerini değil. Sadece ve sadece Arapça okumayı ve yazmayı öğretme karşılığında serbest bırakılacaklardı bu insanlar. Hemen tabi bu tip şeyden, Allah Resulü'nün bu uygulamasından şu soru gündeme gelir. Müşriklerden öğretmen olur mu acaba? Ya da müşrikten öğretmen olursa hangi konularda olur? Hangi şartlar altında böyle öğretmenlik geçerli olur? Hakkalı ki şunu da söyleyelim, hemen hatırlamışken ifade edeyim. Zeyd bin Sabit, ki ileride vahiy katibi olacak, hatta ileride Kur'an'ın bugünkü şekliyle bizim elimizde olmasına ön ayak olmuş birisi Zeyd bin Sabit, bu işte bu müşriklerin okuma yazma karşılığı, böyle serbest bırakılma karşılığı okuma yazma öğreten, bu müşriklerden okuma yazma öğrenmiş bir sahabidir ve adeta vahiy katibi olarak da Kur'an'ın cem edilmesi konusunda da ön ayak olmuş bir şahsiyetti. Bu eğitim sürecinden geçmişti. Evet, sorumuz şuydu. Yani müşrikten öğretmen olur mu? Hangi konularda bu öğretmenlik yapılabilir? Ya da hangi şartlar altında bu mümkündür? Hemen şunu söyleyelim. Bir defa müşrik bir öğretmenden faydalanabilmek için müşrik öğretmenin anlatacağı, söyleyeceği, öğreteceği şeyin teknik bir konu olması gerekir. Yani bir alanda, bir alanın tekniğiyle ilgili olarak, bir alanın incelikleriyle ilgili olarak öğretmenlik yapabilecektir. Düşünce, din, inanç konusunda, ideoloji konusunda Müslümanlara bir müşriğin öğretmenlik yapması elbette düşünülemez. Teknik konuda olabilir. Makinalı, mühendistir, okumadır, yazmadır, hattır vesaire vesaire. Din konularını ilgilendirmeyen herhangi bir konuda öğretmenlik yapması mümkün, tamam. Bir başka özelliği olması lazım. Müşrik öğretmenin yetiştireceği öğrencinin, talebenin önce fikri korunabilecek bir olgunluğa sahip olmalıdır. Zihni bir eğitimden geçmeli. Müşriğin saldırılarına karşı, olabilecek muhtemel saldırılarına karşı kendisini koruyabilecek bir şuura, bilince sahip olmalı. Önce yetiştirilmeli, sonra teknik konulardan müşrikten istifade edebilmelidir. Yoksa beyni, ruhu, fikri boş, bilinci yerinde, şuuru yerinde olmayan birisinin böyle bir müşrikten teknik konu bile olsa öğrenmesi bir takım tehlikeleri de beraberine getirir. Çünkü ufacık bir saldırıda, ufacık bir şüphe sokmada bu Müslümanın hayatının berbat etmesine sebep olabilir. Yine bir başka şart, müşriklerden öğretmen olabilmesi için öğretmen olarak çalıştırılacak bu müşrik kişilerin mahkum olması lazım, hakim durumda değil. Evet, mahkum olmaları lazım. Yani ipleri İslam otoritesinin elinde olması lazım. Kendi başına buyruk değil, Müslümanların emriyle hareket eden bir öğretmenlik yapması lazım. Ya değilse astı astık, kestik kestik cinsinden bir müşriğin Müslüman bir toplumda öğretmenlik yapması elbette düşünülemez. Yetkileri kısıtlı, ipi adeta Müslümanların elinde olan, İslam otoritesinin elinde olan bir öğretmenlik şekli elbette olabilir, mümkündür. Yine bu öğretim sırasında müşrik bir öğretmenin Müslümanlara teknik konularda yapacağı öğretmenlik sırasında belirlenen plana göre çalışılmalı ve gözetilmelidir sürekli. Sürekli gözetim altında tutulmalıdır. İşte bu şartlarla evet Müslümanlara bir müşriğin, bir gayrimüslimin öğretmenlik yapabilmesi mümkündür. Ve nitekim Bedir'den elde edilen bu esirler arasında okuma yazmayı öğreten bu müşrikler de bu şartlar altında çalışmışlar. Öğrettikleri konu teknik konu olmuştur. Ve sonra kendi öğrencileri olan Müslümanlar bir olgunluk içerisine geçmiş, hayatları düzene girdikten sonra bunlardan teknik bilgileri alıyor. Ve yine bu öğretmenler mahkum durumdadır, esir durumdadır, hakim durumda da değiller. Ve sürekli ipleri Müslümanların elinde, İslam otoritesinin elinde ve yine belirlenen plana göre de çalışıyor bu müşrik öğretmenler ve sürekli Müslümanlar tarafından da gözetiliyordu. Bu şartlarla evet böyle müşrik öğretmenler Müslümanlara öğretmenlik yapabilir. Daha doğrusu Müslümanlar müşriklerin bu yeteneklerinden istifade edebilirler bu şartlar altında. Evet kıymetli dinleyiciler, Müslümanların Peygamber aleyhissalatü vesselamın komutasında kazanmış oldukları, Allah'ın yardımıyla da kazanmış oldukları Bedir zaferinden sonra Medine'de tabi gündem aniden değişmiştir. Neden? Çünkü Allah Resulü'nün Medine'de bulunduğu sıralarda ne Mekke müşrikleri ne Medine'nin müşrikleri ve Yahudileri peygamberin böyle bir zaferi kazanma ihtimalini akıllarından bile geçirmiyorlardı, geçirmek de istemiyorlardı. Allah Resulü'nün Bedir'den zaferle dönmesi başta elbette Mekke müşriklerini üzerinde bir şok yaratmıştı. Bunun da ötesinde Medine'deki Yahudiler de neye uğradıklarını şaşırıyorlardı. Fakat zafer hazmedilemeyince ister istemez bir takım kulplar bulunmaya başlandı. Bahaneler bulunarak Allah Resulü'nün ve Müslümanların bu zaferi gölgelenmeye çalışılıyordu. Sanki Medine'de gündem buydu. Müslümanların bu zaferiydi. Her yerde bu konuşuluyordu. İşte Yahudiler hemen devreye giriyor ve Müslümanların bu zaferinin konuşulmaması için ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyorlardı. Ve bunun üzerine Yahudiler şu fikri geliştirdiler. Adeta Müslümanlara ve başta Peygamberimize laf atarak şöyle diyorlardı. Savaş bilmeyen Arapları ezmen seni aldatmasın. Sizi aldatmasın. Savaş bilmiyorlardı Mekkeliler. Bizi onlar gibi mi zannediyorsunuz? Bizimle savaşırsanız nasıl olduğumuzu anlarsınız. Size gösteririz dercesine adeta ileri geri konuşulmaya başlanmıştı Medine içerisinde. Bu adeta daha önce Peygamber Aleyhisselam'ın Yahudi kabileleriyle yapmış olduğu Kaynuka oğulları, Kureyza oğulları ve Nadir oğullarıyla yapmış oldukları bu anlaşmanın bir noktada ihlali gibi bir şeydi. Bir anlaşma vardı aralarında. Anlaşmanın gözetilmesi gerekiyordu. Maddelerden bir tanesi de buydu. Kim bu anlaşmaya ihanet eder, bozarsa artık savaş hali ilan edilecek ona karşı ve savaşılacaktır. Mekke'den, Medine'den çıkarılacaktır şeklinde anlaşma maddeleri vardı aralarında. İşte Kaynuka oğulları bu sözleri söylemek suretiyle Yahudilerden Kaynuka oğulları Peygamber Efendimizin bu zaferini küçümseyen, adeta onların savaş bilmediğini, kendilerinin çok iyi savaşçı olduklarını söylemek suretiyle Müslümanlara gözdağı vermeye başlamışlardı. Bu anlatılan bir rivayet. Arkasından bir başka olay daha gelişiyor. Ve adım adım Peygamber Aleyhisselam'la Yahudiler arasında kıvılcım halinde başlayan yangın her tarafı saracaktı neredeyse. Bu ilk kıvılcımdı. Bazı rivayetlere göre böyle bir olay da gelişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de kurduğu İslam devletiyle birlikte Yahudiler de kendi dinlerine hürlerdi elbette. Müslümanlara saldırmamak şartıyla, Müslümanlarla anlaşmalı bulunmaları şartıyla hayatlarını, varlıklarını devam ettireceklerdi. Fakat günün birine şu olay gelişti. Müslüman bir kadın Kaynuka oğullarının ve onların bulunduğu semt pazarında bir kuyumcuda Kaynukalı birisi tarafından örtüsünün açılması ve yardıma gelen birisinin Yahudi'yi de öldürmesi, onların da bu Müslümanı öldürmesi üzerine Yahudiler anlaşmayı bozmuş oldular. Olay kısaca şöyle gelişiyordu. Müslüman kadın Kaynuka oğulları pazarına gidiyor. Orada bir alışveriş için bulunuyordu. Otururken Yahudiler arkasından adeta kendisiyle alay etmek üzere bir komplo hazırlamışlardı. Elbisesini, geniş olan elbisesini omuzuna iliştirmek suretiyle kalktığı zaman ayıp yerlerini göreceklerdi ve o Müslüman kadınla adeta alay edeceklerdi. Böyle bir komplo düşünüyorlardı ve gerçekleştirdiler gerçekten. Kadın oradan alışverişini bitirip kalktığı zaman örtüsünün o şekilde yapıldığını öğrenince tabi Müslümanlardan yardım istemişti. Bu kadının örtüsünün açılmasına dayanamayan Müslümanlardan bir tanesi Yahudi'yi öldürmüştü. Yahudiler de o Müslümanı, o sahabeyi şehit etmişlerdi. Bu olay işte Peygamber aleyhissalatü vesselamla Kaynuka Yahudileri arasında iplerin kopmasına sebep olmuştu. Tabi basit bir olay deyip geçmek mümkün değil elbette kıymetli dinleyiciler. Basit bir olay değil. Çünkü Müslüman kadınların yaşamış oldukları bütün toplumlarda, bütün İslam toplumlarında sürekli problem olmuş. Müstekbirlerin, İslam düşmanlarının sürekli gözlerine batmış olan bir konu halindedir. Halen devam etmektedir. Nitekim ülkemizde de yıllardır bu zulüm altında inleyen binlerce Müslüman kadın da var elbette. Örtü meselesi. Kimisine göre dinin temeli değil, kimisine göre bu furudur, yani dinin aslına dayanmayan, furu olan bir konudur kimisine göre. Ama bakıyoruz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kaynuka yurdunda örtüsü açılan bir kadının, Yahudilerin bu olaya karışmasıyla birlikte, kadının örtüsüne el uzatmayı bir savaş nedeni sayıyorsa, biz Müslümanların böyle bir olaya teferruat demesi, furuat demesinin mantıkla, İslam mantığıyla bağdaşması elbette mümkün değildi. Evet, gerçekten olay açıktı. Kaynukoğulları ile Allah Resulü bir savaşa karar vermişti. Savaşın çıkmasına neden olay bir Müslüman kadının örtüsüne el uzatılması ve ayıp yerlerine açılarak onunla alay edilmesiydi. Bazen şöyle düşünürüz. Acaba bugünün Kaynukalıları, bugünün Kaynuka Yahudilerin rollerini üstlenen insanlar, acaba Müslüman kadınların örtülerine el uzattıkları zaman karşılarında bir peygamberin olması mı gerekiyor mutlaka? Elbette gerçekten peygamberin olması mümkün değil şu anda. Ama peygamberin yolunda giden, onun yolunu takip eden insanların mutlaka onların karşılarında bir rol üstlenmeleri, peygamberin rolüne girmeleri gerekecek elbette. Ve bu olayın basit bir olay olmadığını da onlara haykırmış olması gerekecektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kaynuka Yahudilerinin bu kadına karşı yapmış oldukları bu eylem, bu hareket üzerine onlarla savaşa karar verdi. Ve küçük bir birlik oluşturdu. Bedir'den sonra, Uhud'dan önce. Fakat Allah Resulü'nün bu kararının Medine'de duyulması üzerine münafıklar yavaş yavaş kendilerini belli etmeye başladılar. Resul sallallahu aleyhi ve sellemin Yahudilere karşı bu tavrı üzerine Abdullah bin Übey peygamberle birlikte olduğunun görüntüsünü veriyor. Böyle bir imaj sergiliyor Medine'de Müslümanlar arasında. Ve peygamberin yakasına yapışıyor. Kaynukalılarla harp etme, savaşma konusundan vazgeçmesini istiyor özellikle. Allah Resulü de adeta Abdullah bin Übey'e bir iltifat olsun diye, onun kalbini belki yumuşatsın diye, belki İslam'a girmesine neden olur düşüncesiyle, hadi onları sana bağışladım. Fakat onlar Medine'den çıkmalarını ve Medine'nin civarında bile kalmamalarını söyle dedi kendisine. Abdullah bin Übey savaşmaktan vazgeçirdiği için sevinçliydi ve onların Medine'den ellerini kollarını sallaya sallaya çıkmalarını temin ettiği için adeta bir kahraman edasıyla, bir barış gücü edasıyla Kaynukoğulları Yahudilerinin Şam'a doğru çıkmalarını sağladı. Allah Resulü'nün savaşılmasından, Allah Resulü'nün birlikte Müslümanların saldırısına uğramasından onları adeta kurtarıyordu. Fakat dikkatimizden kaçmaması gereken çok önemli bir noktayı vurgulamak istiyorum kıymetli dinleyiciler. Kaynukaoğulları Allah Resulü'nün bu uyarısıyla, bu tehdidiyle Medine'yi terk ederken nedense diğer Yahudi kabilesi olan Kureyzaoğulları ve Nadiroğullarından çıt çıkmıyordu. Acaba bu Yahudiler yok muydu? Bunlar Medine'yi terk mi etmişlerdi? Yok. Medine'nin içerisindeydiler. Ama nedense Allah Resulü'nün böyle bir eyleme başvurması üzerine hiç kıllarını kıpırdatmıyorlardı. Oysa onlardan beklenen şey şuydu. Peygamber Kaynuka oğullarını Medine'den çıkarmaya karar verdikleri zaman Kureyza ve Nadir oğulları da hemen ayaklanmaları gerekirdi ve peygambere karşı güç birliği yapmaları gerekirdi. Kendi kardeşleri olan Kaynuka Yahudilerini korumak üzere. Ama heyhat, nedense böyle bir şey bize anlatılmıyor İslam tarihinde. Böyle bir güç birliği görülmüyor. Ve Kureyza oğulları ile Nadir oğulları Kaynuka oğullarını kendi hallerine terk etmek zorunda kalmışlardır. Ve neticede bunlar Medine'yi terk etmek zorunda kaldılar. Söyleyeceğim önemli olan konu şu kıymetli dinleyiciler. Dün Yahudilerin Medine'de uyguladığı bu taktiği bugün Filistin'e karşı Araplar nedense uygulamaktadır. Şöyle biraz açmakta fayda var. Bugün bakınız, bir Filistin önce hiç olan, önce varlığı bile bilinmeyen bir devlet, bir İsrail tarafından adeta sürgüne tabi tutulmakta. Afrika'nın, Orta Doğu'nun, Asya'nın, hatta Türkiye'nin şurasına burasına Filistinler çil yavrusu gibi dağıtılmakta İsrailler tarafından ve kendi vatanlarından, kendi yurtlarından kovulmakta. Ama nedense Müslüman ülkelerden İsrail'e karşı topyekün bir saldırı ya da topyekün bir uygulama, bir ambargo ya da bir başka tür eylem nedense gerçekleşmemektedir. Filistin kendi haline bırakılmıştır. Siz bakmayın öyle kongrelerde, konferanslarda edebiyatının yapılmasına, şurada burada böyle başkaldırı, ufak tefek böyle tehditvari unsurların yapılmasına. Bakmayın onlara, çünkü perde arkasında bu işlerin kahramanlarıyla flört eden Arap şeyhleri, gerçekten petrodolar şeyhleri bu işin artık uzmanı haline gelmişler. Evet, nedense İslam ülkeleri ya da günümüzde İslam ülkelerinin çoğunu oluşturan Arap ülkeleri dünün Yahudilerinin üstlendiği rolün aynısını yapıyorlar, oynuyorlar. Çünkü tekrar etmekte fayda var. Kureyza oğulları ve Nadir oğulları Kaynuka oğullarının sürgün edilmesine nasıl ses çıkarmıyordu, göz yumuyor idiyse, bugün de Filistin'in sürgün edilmesi, Filistin'in ablukaya alınması, Filistin'in yok edilme mücadelesinde İsrail'e karşı topyekun bir mücadele olmadığı gibi Filistin'e karşı da ya da Filistin'e bir tam destek, bir doğrudan destek de görülmemektedir. Bilakis Filistin'in kendi içerisinde birbirleriyle kaynaşması değil, birbirleriyle vuruşmasını adeta sağlayan, ortamları hazırlayanlar gerçekten yine bu gafil Müslümanlar demek yerinde olur. Evet, Allah Resulü'nün uyguladığı metodu ve elde ettiği sonucu bugün Yahudilerde görüyoruz. Ve Medine'de diğer Yahudiler de Beyni Kaynuka'ya müdahale etmediler ve bugün de Arap ülkeleri aynen Filistin'e müdahale etmiyor. Benzerlikler çok enteresan kıymetli dinleyiciler. Allah Resulü'nün Kaynuka oğullarını Medine'den bertaraf etmesi, onları bir tesettür, bir kadının tesettürüne uzatılan ellerin kırılması operasyonu gibi değerlendirmek elbette mümkün. Bu şekilde Kaynuka oğulları Medine'den uzaklaştırılmış, Medine'nin yakınından da uzaklaştırılmış, Şam'a doğru gitmeleri emredilmişti. Tabi bu sırada Maide suresinin 51 ve 52. ayetleri, Yahudilerle Hristiyanlarla dostluğu yasaklayan ayet-i kerimeler de bu sıralarda nazil olmuş. Ubade bin Samit Yahudilerle müttefik olan bir kişiydi. İttifakı vardı, Yahudilerle anlaşması vardı. Allah Resulü ile Abdullah bin Übey arasındaki olayı duyunca, Kaynuka oğullarının da bu şekilde sürgün edildiğini duyunca hemen Allah Resulüne koştu. Ubade bin Samit radıyallahu anh, Allah'ı, peygamberini, müminleri dost edindim, şu kafirlerin ittifak ve dostluğundan uzaklaştım diyerek adeta bu ayetin ilk uygulacısı olmuş. Ey iman edenler, Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyiniz. Sizden kim onları dost edinirse o da onlardandır şeklindeki ayetin ilk uygulayıcısı Ubade bin Samit olmuş ve bunu Kaynuka gazvesinden sonra, Kaynuka Yahudilerinin Medine'den uzaklaştırılmasından sonra uygulamaya koymuştur. Tabii buradan çıkarılması gereken bir takım dersler var, ibretler var. Bir defa burada tesettürün önemi, kadının örtüsünün, hayasının, iffetinin, namusunun korunmasının önemi yatmaktadır. Bir başka önemli konu ise Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin münafığa karşı tutumu gözler önüne seriliyor. Münafıkları Allah Resulü zahirleriyle değerlendiriyordu. Gerisini Allah'a havale ediyordu. Kalbindeki düşüncelerini Allah Resulü keşfetmek zorunda değildi zaten. Önemli olan dış görünüşleriyle onlara muamele ediyordu. Ta ki ilerideki hükümler gelesiye kadar. Abdullah bin Übey'in adeta gönlünü kazanmak için ona bir takım iltifatlarda bulunması, tabi Abdullah bin Übey'in zahiriyle yani dış görünüşüyle mümin olduğunu ifade etmesinden kaynaklanıyordu. Hatta ileride Allah Resulü'nün saflarında savaşa katılacak, peygamberle birlikte cihada katılacak, amaçlar farklı dahi olsa, yine Allah Resulü'nün mescidinde peygamberle birlikte cemaatle namaz kılacak ve bu insanlar Allah Resulü tarafından tabi ki dış görünüşleriyle değerlendirilecekti. Yine gayrimüslimleri dost edinme konusu da bu yasaklamayla artık kesinleşmiş oluyordu. Onlara karşı kin beslemeyi, adaletsiz davranmayı gerektirmiyordu bu dostluğun kesilmesi. Yani onlarla dostluğun kesilmesini emreden ayetler, onlara karşı zulüm yapılmasını emretmezdi elbette. Neticede Allah Resulü böyle Yahudilerden ve Hristiyanlardan olan komşularına ve insanlara yardım etmeyi ihmal etmediği gibi onlara iyilikte bulunuyordu. Fakat diğer anlamda, yani ipin ucunu onlara teslim etme bakımından bir dostluk elbette yasaklanıyordu. Yine üzerine ihtilaf edilmeyen konulardan birisi de kafirleri dost edinme konusu ve bu konunun içerisinde de bir istisnanın olması. Ki Ali İmran suresinin 28. ayeti de bu konuyu gündeme getirir. Kendilerinden, kafirlerden hayati bir tehlike, tehdit unsuru haline geldiği zaman onlara karşı korunabilecek kadar, artık taviz demeyelim de biz buna takiye diyoruz İslam literatüründe, takiye gibi bir şeyin mümkün olabileceği vurgulanmış oluyordu. Ancak bu takiyenin boyutunu yine Allah ve Resul elbette belirliyordu. Yoksa her konuda taviz verme anlamında bir takiye değil, her konuda taviz verme anlamında kafirlere yanaşma değil, yamulma değil elbette. Evet kıymetli dinleyiciler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Bedir Savaşı'ndan sonra Kaynuka Yahudilerini Medine'den sürmesiyle birlikte bir başka tehlikenin ortaya çıktığını görmekteyiz. Bu da artık Mekke'de ortaya çıkan şairler, Allah Resulüne ve Müslümanlara karşı müşrikleri kışkırtan, Allah Resulü ve Müslümanları hicveden, onları alaya alan şairlerin türemiş olması. Müşriklerin yenilgisini hazmedemeyen bu insanlar, onlarla birlikte kol kola girerek topyekün Müslümanlara karşı bir savaş ilan ettiler. Fakat bu savaş normal zannettiğimiz sıcak savaş değil, soğuk savaştı. Günümüz ifadesiyle bir medya savaşıydı. Gerçekten evet bir medya savaşıydı. Gerçi görsel ya da işitsel basından ziyade onların ifadeleri sadece şifahi bir basındı. Anlatıma dayanıyordu. Yani birisi kalkacak, birkaç tane şiir söyleyecek ve şiirlerinde gündemdeki konuyu gündeme getirecek. Yani o konuyla ilgili şiirlerini anlatacak ve halkı galeyana getirmesi an meselesiydi. İşte bu tip şairler de ortaya çıkıyordu. Amaç Allah Resulüne karşı müşrikleri kışkırtmak, Allah Resulünü ve onun davetini, davasını hafif görmek, hakir görmekti. Hakaret ettikçe hakaret ediyorlardı. Çünkü hazmedilemiyordu. Artık medyanın gündeme girmesi gerekir. Tabir yerindeyse o günün Mekke'sinde artık gazetecilerin işe karışması gerekir. Gündemi onların oluşturması gerekir. Başka çaresi kalmamıştı. İşte bu sırada bazen Allah Resulü'nün emriyle, bazen de yapıldıktan sonra Allah Resulü'nün onaylamasıyla bu şairlerin öldürülmüş olduğunu görmekteyiz. Mesela Mervan kızı Esma bunlardan bir tanesi. Mervan'ın kızı Esma, İslam'a ve Resul'e eziyet eden, Resul Aleyhisselatü Vesselam'ı hicveden, onunla alay eden, kasideler yazan bir kadındır. Sürekli işi gücü medyada görev almaktır. Baş köşe yazarları diyebiliriz belki. Resul Aleyhisselatü Vesselam Bedir'den dönünce bu kadını öldüreceğini ahdetti Umeyr bin Adi adındaki sahabi. Bu kadını öldüreceğini ahdedince bir gece evine girerek kılıçla onu öldürdü. Ve bu rivayetlere göre Bedir'den sonra hicretin ikinci yılı Ramazan'ın 25'inden sonra olduğu anlatılır. Daha sonra dönüp bu sahabi mescide gelir, sabah namazını Allah Resulü birlikte kılmaya başlar. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mervan'ın kızını mı öldürdün deyince evet dedi bu sahabi. Bunun üzerine Allah Resulü Allah ve Resulüne yardım ettin dedi. Ve bunun için de bir sorumluluk olmadığını söyledi. Daha sonra Umeyr yolda bu kadın akrabalarına da rastladı ve suçunu çekinmeden itiraf etti. Yaptığıyla adeta övündü. Ve onlara dedi ki eğer onun yaptığını siz yapsaydınız yine ya sizi öldürür veya ölünceye kadar sizinle savaşırdım diyordu. Ve Allah Resulü bunu kınamayı bir tarafa bırakın, adeta Umeyr bin Adi radıyallahu anh'ın öldürmüş olduğu Mervan kızı Esma'nın bu hadisesini okeyliyordu, onaylıyordu, adeta ona aferin diyordu, Allah ve Resulüne yardım ettin şeklinde niteliyordu. Çünkü öldürülmeyi hak eden bir şairdi. Yine Ebu Afek adında yaklaşık 120 yaşlarında bir ihtiyar Yahudi de bu şairler arasında yer alıyordu. İslam'ı ve Resulü hicveden alaya alan şiirler yazıyordu ve söylüyordu. Ve Salim bin Umeyr de onu öldürmeyi ahd etmişti. Gafil bir durumdayken onu da öldürdü. Bu da elbette Allah Resulü'nün okeyiyledi. Bu her iki olay, gerek Ebu Afek'in, gerek Mervan kızı Esma'nın öldürülmesi olayda Resulün izni alınmadan yapılmış. Fakat daha sonra iki olayda uygun görmüş ve onaylamış Allah Resulü. Demek ki İslam'a savaş açan her ikisinin öldürülmesi İslam'a bir nusretti. Allah Resulü bunu böyle niteliyordu ve onaylamıştı. Onları yapanları da kınamıyordu. Çünkü amaç Allah'ın dinine yardım ise ve birilerinin buradan ortadan kaldırılması gerekiyor idiyse peygamber de buna ruhsat veriyordu. Ve bunlar bu şekilde halledilmiş, ortadan kaldırılmış oluyordu. Bunlarla kalmıyordu. Bunun da ötesinde Allah Resulü Kâb bin Eşref, en fazla ismini duyduğumuz şair, gazeteci. Mekke'de Bedir'den sonra Uhud'dan önce Medine Yahudilerinden olup Resul ve Müslümanlar aleyhine şiirler yazan, Müslüman kadınlar üzerine gazeller söyleyen, onları adeta alay konusu yapan, onların ırzlarıyla namuslarıyla oynayan, müstehcen şiirler yazan bir şahıstır Kâb bin Eşref. Allah Resulü Kâb bin Eşref'i kim öldürür diye adeta açık arttırmaya koyuyordu Kâb bin Eşref'in kellesini. Muhammed bin Mesleme benim öldürmemi ister misin ya Resulallah dedi. Allah Resulü evet dedi. Muhammed bin Mesleme de 4 kişiyi yanına aldı. Bunların arasında Kâb'ın süt kardeşini de almayı ihmal etmedi planın uygulanması bakımından. Ve planın uygulanması ve durumu fark ettirmemek için Allah Resulü aleyhine bazı sözler söyleme müsaadesini istedi ve aldı. Allah Resulü ne diyor ki bu Muhammed bin Mesleme? Evet gideceğim, Kâb bin Eşref'i öldüreceğim fakat onu avlayabilmem çok zor. Çok zeki birisidir. Onu avlayabilmem için senin aleyhinde sözler söylememe müsaade eder misin ya Resulallah der. Allah Resulü de o şartla söylemeyi müsaade eder. Söyle, istediğin şeyi söyle, yeter ki onu ortadan kaldırmayı becer. Ve gerçekten bu izni alır ve döner gider. Ve Kâb'dan hurma ve yiyecek almak üzere bir gün belirlediler. Ve o günün gecesinde işte Kâb'ı öldürdüler bu Muhammed bin Mesleme ve beraberindeki kişiler. Başını Allah Resulüne getirdiler kellesini. Bu haberi duyan Allah Resulü ve Müslümanlar tekbirler getirdiler. Evet bir şenlikti. Çünkü Resul büyük bir kafirden, büyük bir şairden, o günün anlamında gerçekten büyük bir dinsiz, büyük bir ateist gazeteciden kurtulmuşlardı ve bu ölüm haberini duyunca tekbir getirdiler, Rablerine şükretmişlerdi. Ve daha bunun gibi birkaç tane daha şair de Allah Resulü'nün izinleriyle, kimisi Allah Resulü'nün bizzat emriyle gidin öldürün emirleriyle öldürülüyordu, kimisi de Müslümanlar kendileri karar veriyor ve peygamber de bunları onaylıyordu sonradan, bu şekilde olaylar da meydana geliyordu artık. Bunların olması gerekiyordu kıymetli dinleyiciler. Çünkü Allah Resulüne, İslam'a, Müslümanlara ve Müslüman kadınlara bu şekilde hicveden, onları alaya alan, onların namus ve ırzlarını hiçe sayan, ayaklar altında çiğnenecek bir meta gibi gören insanlara ağızlarının payı verilmeliydi. Allah Resulü de bunu yapıyordu. Bu tedbir elbette günümüz Müslümanlarına da bazı ışıklar yakmaktadır, onlara da bazı dersler vermektedir. Evet kıymetli dinleyiciler, zamanımızın el verdiği ölçüde Uhud Savaşı'na kadar Allah Resulü'nün siretini bugün de anlatmaya devam ettik. Önümüzdeki derslerden itibaren Allah Resulü'nün siretini Uhud Savaşı ile birlikte anlatmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki derslerimizde birlikte olmayı ümit ederek hepinizi Allah'a emanet ediyor. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyorum kıymetli dinleyiciler.